burada kalacağız.
Merhaba, hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'de saatler 14.04'ü gösteriyor ve biz burada kalacağız başladı. Yapımcımız Nurettin Turan, yapım yardımcımız Begül Taşçı, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben İpek Önder hepinizi sevgiyle, saygıyla karşılıyor ve bugün de saatler 14.55'i gösterene kadar birlikte olalım istiyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, iletişim yollarımız şöyle: +90 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Blog adresimiz de mevcut: bizburada.blogspot.com. Göç'ün 57. yılında Almanya Türk toplumunu ve Mesut Özil'i konuşacağız. Bu başlık altında uyum, siyasi katılım, tam yurttaşlık ve Türk toplumunun geleceği gibi konu başlıkları çerçevesinde de konuyu değerlendireceğiz. Konuğumuz bizlerle birlikte İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Can Ünver. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Efendim, Almanya'nın Türk toplumu algısını konuşacağız. Ana başlığımız bu ama tabii son gelişme olarak da Almanya'daki ırkçılığı futbol üzerinden değerlendirerek konuya başlayalım. Almanya, Mesut Özil ve ırkçılık tartışmasıyla kilitlendi adeta. Aslında tüm dünyada da yankı buldu haberler. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sonrasında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin hedefi olması nedeniyle bir daha Alman milli takımında forma giymeyeceğini açıkladı ve Mesut Özil sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada kararını şu ifadelerle anlattı: "Irkçılık ve saygısızlığa maruz kalmış hissederken artık Almanya'yı uluslararası düzeyde temsil edemem. Almanya forması gurur ve heyecanla giyerdim ama artık aynı şeyleri hissetmiyorum." diyor. Bu açıklamalar çerçevesinde siz bu gelişmeleri nasıl yorumlarsınız Sayın Hocam?
Son yıllarda Türk ve Türkiye algısının hangi noktalara taşındığını hep birlikte izliyoruz Almanya'da. Bu Mesut Özil meselesi de işte dünya şampiyonası öncesinde, yani Rusya'da yapılan dünya şampiyonası öncesinde alevlendi. İlkay Gündoğan ve Mesut Özil iki Alman milli takımı futbolcusu ve başarılı futbolcular bunlar ki Mesut Özil 2014'te Alman milli takımının dünya şampiyonu yapan kadronun içerisinde yer almıştı. Bu iki futbolcunun İngiltere siyaseti sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret etmeleri, yanında başka futbolcular da vardı, Cenk Tosun vardı. O ziyaret sırasında da işte formalarını hediye vermeleri, bunun da basına yansıması, tabiri caizse Almanya'daki belli bir kesimi, özellikle belli bir yayın grubunu hop oturup hop kaldırdı. Çünkü öteden beri Erdoğan düşmanlığı üzerinden, Erdoğan aleyhtarlığı üzerinden Türk düşmanlığı yapan bir grup bu ve giderek maalesef artan ırkçılık ve popülizmin yaşarttığı bir ortamda, geliştirdiği bir ortamda tamamen Türkiye aleyhtarı, Türklere karşı ve özellikle de Almanya'da yaşayan vatandaşlarımıza karşı bir atmosfer, bir hava oluştu Almanya'da. Şimdi normal bir zamanda aslında yani futbolcuların yaptığı birilerinin, işte göçmen kökenli olabilir veya olmaz, bir yabancı devlet adamıyla gidip konuşmaları bu kadar ilgi, bu kadar da tepki toparlamazdı. Ona bakarsanız yani mesela eğer mesele Recep Tayyip Erdoğan'sa başbakanları sık sık konuşuyor Sayın Cumhurbaşkanımızla. Yani bir cumhurbaşkanıyla, bir devlet başkanıyla konuşmak, onunla birlikte olmak bu denli bir tepkiye neden olmamalıydı. Ama bunun tabii geri planında işte sizin de başta belirttiğiniz gibi Almanya'da var olan o Türk ve Türkiye aleyhtarı ortamın önemli bir rolü ve bunun tabii bu ortamın gelişmesinde de dediğim gibi belli bir medya grubunun çok ciddi payı var. Tabii toplumda çok hızla yükselen bir ırkçılık, bir zaten öteden beri var idi ama artık daha da böyle kendini işte daha özgüvenli ortaya çıktı. Hı hı. Ana muhalefet partisidir yani Alman Meclisi'nde, AfD. Irkçı bir partidir. Yeni neo-nazi partidir. Bunlar artık bilinen gerçekler. Şimdi bu denli büyük tepki aynı zamanda da işte yani Almanya'daki vatandaşlarımızı, Almanya'daki Türkleri çok mağdur edici bir tutum. Bu tepkinin sonucunda bir de ithamlar geliyor ardı ardına. İşte efendim bu şekilde de Türklerin aslında entegre olmaya müsait olmadıkları, entegre olmak istemedikleri, olamadıkları falan şeklinde ithamlar da var. Şöyle söyleyeyim.
Almanya'da ikiye bölünmüş durumda herhalde.
Yani Almanya'da şimdi belli bir dereceye kadar ikiye bölünmüş. Yani belli konularda yine hemfikirler. Bu entegrasyon konusu maalesef son derece yanlış başlatılan, yanlış işte prezente edilen, sunulan bir garip program. Program bile değil. Yani bir ideoloji sanki. Ben bu mikrofonlardan öteden beri hep mikrofonlarda öteden beri kullandığım bir tabiri kullanayım. Entegrasyon mühendisliği yapmaya kalkışıyorlar. Bu entegrasyon mühendisleri de son derece başarısız oldular. Şimdi bunun böyle biraz geçmişine bakıyoruz. Tamamen kültür odaklı, farklılık üzerine bina edilmiş, farklılığın giderilmesine matuf bir entegrasyon anlayışı var. Böyle bir entegrasyon yok. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yani bu belki ne zaman olabilirdi? Belki 18. yüzyılda olabilirdi. O zaman bile mümkün değildi de. Yani insanların kendi ulusal, kültürel, dinsel kimliklerine sahip çıkmaya başladıklarından itibaren bu şekilde bu kimlikten vazgeçip bize entegre olun demeleri tamamen yanlıştır. Zaten bu entegrasyonda asimilasyon, özümseyip yok etmek anlamı, eritmeye dönük bir şey. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Şimdi niye olması mümkün değil? Sınırlar geçişken olmuş. Ondan sonra bir yerden bir yere gidiş kolaylaşmış. Ondan sonra işte ne bileyim iletişim son derece gelişmiş.
Dünya vatandaşlığı tabirinden bahsediyoruz.
Kendinizi bir yere kapatıp bütün diğer kimliklerinizden vazgeçmeniz falan filan. Sonra insanların çok kimlikli olmasından doğal bir şey olamaz. Zaten öyle yani ondan vazgeçiremezsiniz kimseye. İnsan aynı anda birkaç kimliği olabilir. Hatta bunu devlet bazında yani vatandaşlık bazında ele alacak olursak her iki devlete, her iki vatandaşlığına karşı da sadakat borcu olduğunu düşünebilir insan yani. Bunlar olabilecek şeyler. Şimdi Almanlar bu konuda özellikle Almanya'ya yani Avusturya'da var tabii, Hollanda'da bir ölçüye kadar falan yani diğer Avrupa ülkeleri, kuzey ülkeleri de dahil. Son derece geride kaldılar yani. Bu gelişmiş göç ve entegrasyon tartışmalarında son derece demode bir tutum sergiliyorlar. Bu Almanya'da şeyde başladı. Özellikle gerçi Schröder'in başbakan olduğu, şansölye olduğu dönemde de İçişleri Bakanı sosyal demokrat olmasına rağmen belki de bütün Alman siyasetinin en sağında yer alması uygun olabilecek Otto Schily zamanında başladı. Şöyle bir adım attılar 2006'da, 2007'de çifte vatandaşlığı ortadan kaldırmak için 50 bin vatandaşımızın izin almadan çifte vatandaş olduğunu ileri sürdüler ve bunları Alman vatandaşlığından çıkarmaya niyetlendiler. Bir kısmını çıkardılar da gerçekten. Yıllarca orada yaşamış, vergi ödemiş, oraya işte hani onların düşüncesiyle entegre olmuş Türk vatandaşları, aynı zamanda Alman vatandaşları birdenbire ülkede istenmeyen yabancı konumuna geldi. Bu Otto Schily zamanında. Ondan sonra kurulan hükümet Angela Merkel hükümeti. Angela Merkel hükümetinde de birdenbire bu suni kültürcü ve yani kültür ırkçısı diyeceğim geliyor. Doğru da o tabir öyle düşünüyorum yani. Bir entegrasyon kavramı ortaya atıldı. Ondan sonra hemen İslam konferansları bilmem neler falanlar filanlar. Ondan sonra işte ne yapalım, nasıl işte bir Alman İslamı oluşturalım. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın desteğiyle kurulmuş olan DİTİP camilerine karşı bir antipati. Buna karşılık alternatif bir şeyler. Mesela hatta FETÖ örgütünü alternatif olarak görme falan. Yani tamamen yanlışlarla dolu bir yola girdiler. Bu yolun sonucu da böyle olacaktı. Başka türlü olması mümkün değil. Çünkü hem başarısız oldular hem de Almanya'daki Türklere karşı düşmanlığın, ırkçı tavırların, günlük hayatta da ırkçılığın artmasına neden oldular. Bu durumda Mesut Özil'in başına geleni de yadırgamak mümkün değil. Yani ve ben öyle tahmin ediyorum ki bundan sonra Almanya'nın futbol milli takımında söz gelişi artık öyle çok Türk çocukları falan oynama heveslisi olmayacaklardır.
Domino etkisi mi yaratır
acaba? Yaratabilir yani domino üzerinde. Etkisi. Fakat tabii dünkü açıklamalara bakıyoruz. Dünkü açıklamalarda genelde şöyle bir hava var. Yani biz üzgünüz işte biz böyle değiliz falan filan. Çünkü bu çok yumuşak görünüyor yani Almanlarda hakikaten. Çünkü bir de sadece Alman basınına bakmadım ben. İngiliz basını, Fransız basını bunlar da şey yapıyorlar yani.
Dünya basınında nasıl
dünya yaladı? Basını tabii dünya basını. Coelho dahil olmak üzere bir önemli bir yazar. Mesut Özil'den yana şey aldılar. Çünkü çok çarpıcı bir şey kullanmış, cümle kullanmış. Başarılı olunca Alman,
kazandığımızda olunca, Alman, evet, kaybettiğimizde göçmen.
Bu çok evet. Önemli bir laftır. Yani Mesut Özil'in bu söylediğinden dolayı kendisini hakikaten çok kutluyorum. Ve milyonlarca insanın adına çok ciddi bir çıkış yaptı. Yani
Merkel'in açıklamaları da çok ortada bir açıklama yaptı.
Efendim zaten
işin, hiç bahsetmedi.
Ama yani bu işleri başlatan kendisi yani bu şimdi böyle ortada laflar ederek ortadan kalkmıyor bu iş. Böyle yani mümkün olduğu kadar sadece o da değil. İşte meşhur Sarrazin o da sosyal demokrat olmasına rağmen yani öyle olduğu rivayet ediliyor.
Evet. Telefon hattımızda da Sayın Hocam, evet, bizleri Atilla dinliyor hocam, konuğumuz Doktor Atilla Doğan, Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Koordinatörü. Hoş geldiniz efendim, merhaba.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Efendim, Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'in milli takım kariyerini noktaladığını açıklamasının ardından ırkçılık tartışmaları da gündemdeki yerini koruyor. Sizin değerlendirmelerinizi almak isteriz ve futbolun uyumu olan katkısı üzerine neler söylemek istersiniz?
Çok teşekkürler. Öncelikle Can Hocam'ı selamlıyorum.
Merhabalar Atilla Hocam. Saygılar.
Merhabalar Hocam. Sizin söylediklerinize ekleme olacak benim. Tabii buyurun. Ki tespitleriniz çok değerli. Ben İpek Hanım olaya tabii ki farklı açıdan bakmak isterim. Bir tanesi gerek kelime anlamında ve aynı zamanda 21. yüzyılda toplumlar açısından baktığımızda ırkçılık çok rahatsız edici bir şey, suçlama. Yani ırkçılıkla suçlandığınız anda ister istemez olay olması gerekenden çok daha farklı yerlere taşınıyor. Şimdi belki Mesut Özil olayında ele alırsak açıklamanın her tarafına katılıyoruz. Katılmamız lazım. Ancak tabii ki o ırkçılık ifadesi algısını yaratacak kelimenin ya da yapının çok dikkatli kullanılması gerekir diye düşünüyorum. Demin hocamın söylediği gibi Can hocamın da yumuşak karınları var. Her ülkenin bazı hassas durumları var. Yani Almanya'yı en çok rahatsız eden mesele ırkçılıkla suçlanmaları. Onlar bu konuda kendi içlerinden birisi bu suçlamayı yapsa da yani kendi içlerinden derken orijinal Alman'dan kastediyorum. Ona da aynı tepkiyi gösteriyorlar. Tabii meseleyi şöyle bakalım. Mesut Özil olayında ele alırsak futbola geliyoruz. Futbol açısından ele alırsak da futbolun aslında tek bir hani topun bir kaleye girmesi ve 22 kişinin top koşturması olayından farklı bir şey olduğunu yıllardır herkes bahseder. Şimdi Türkiye Dünya Kupası'nda 3. olduğu sene 2002 idi sanıyorum. Almanya çok enteresan bir şeyle karşı karşıya kaldı. Her taraf Türk bayraklarıyla döşendi ve caddelerde Türk bayraklarıyla giden arabalar öyle bir noktaya geldi ki o güne kadar ben 90'dan beri Almanya'yı tanıyorum. Yani 90'lı yıllarda falan Almanya'da bayrak, Alman bayrağı taşımak çok rahatsız edici bir olaydı. Almanlar Alman bayrağıyla bırakın arabalarını asmayı yolda. Yani elbiselerinin kenarına bile döşeyemezdi. Mesela İngiliz bayraklı tişörtler vardı ama Alman bayraklı tişört ben görmemiştim 90'lı yıllarda ya da 87'de 88'de de Almanya'ya geldiğimde. 2002'den sonra artık o kadar sıradan oldu ki Alman bayrağı taşımak, Alman bayrağı renklerinde kıyafet giymekten tutun, Alman bayrağını her yere asma o kadar rahat hale geldi ki bunu yapan Türklerdi. Çünkü Türkler bunu yapınca birden herkes bazı şeyleri keşfetmeye başladı. Ve o bir dönüm noktasıydı. Şimdi oradan bir kazanım elde etti Batı'da bazı nokta. Nasıl kazanım? O bir milliyetçilik duygusu. İçte saklanan milliyetçilik duygusu dışa vurdu. Yani aslında Almanya'da bazı meseleler o kadar enteresan ki oturup bunu saatlerce konuşmak lazım. Dağıtmadan konuşmaya çalışıyorum. Bazı olayları dikkat ediyorum. Mesela bu olayda Can Hocam'ın da demin ifade ettiği gibi yabancı bir devlet başkanıyla bir futbolcunun görüşmesi sempatiyle karşılanırken neden bir Türk futbolcunun Türk devlet adamıyla görüşmesi rahatsızlık verici? Hemen o zaman şeye gitmemiz lazım. 2016'ydı sanıyorum. Bir komedyen Böhmermann. Hı hı. O hakaret etti. Onu cezaevine atmamak için ya da ne bileyim onu yargılamamak için yasa değiştirildi. Şimdi bütün bunlara bakıyoruz. Meselenin arkasında başka da tartışılacak sorunlar var. Yani olayı sosyolojik, entegrasyon vesaire konuların çok dışında da değerlendirebiliriz. Hatta başka bir şey söyleyeyim size. Eğer Almanya hayatında ilk defa birinci gruptaki elemelerde yani grup sonuncusu oldu ve elendi. Şimdiye kadar Dünya Kupası'nda Almanya grup sonuncusu olup elenmemişti. Yani her zaman gruptan çıkmıştı. İlk defa böyle bir şey oldu ve bunun bir bedeli olması lazım. Yani bunu savunacak birileri olması lazımdı. Bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu çok basit. Beyinlerdeydi, ağızdan da sonradan çıkmaya başladı. Mesut Özil ve diğer futbolcuların Almanya'nın moralini bozması, işte kötü oynaması vesaire. Bakın PISA araştırmalarında Almanya notu düşük çıktı bir ara. Ondan sonra Alman siyasetçiler ne dedi? Yabancılar yüzünden bizim notumuz düşük çıkıyor. Aslında biz çok çalışkan bir milletiz. Şimdi ülkelerin, özellikle batılı ülkelerin böyle algıları çok güçlü. Başarısızlığa katlanamıyorlar ve başarısızlığın karşısında üstüne gidebilecek en kolay kesimi seçiyorlar. En zayıf halkayı seçiyorlar. Seçim zamanlarında da biz görüyoruz. Biliyorsunuz seçim zamanlarında göçmenlere yönelik Avrupa'da, sadece Almanya'da değil, Avrupa'nın genelinde bir negatif bir söylem başlar. Şimdi bunların hepsini alt alta topluyoruz. Almanya'da bir AfD gerçeği var. Şimdi AfD gerçeğini kesinlikle göz ardı ederek bazı olayları değerlendiremezsiniz. Dolayısıyla konjonktürel olarak ele aldığımızda Mesut Özil olayı sadece bir Mesut Özil olayı değildir. Bu bir futbolcunun olayı değildir. Bu bence tek başına bir entegrasyon meselesi de değildir. Hepsinin ortak noktasıdır. Özetlemek gerekirse bence bu olay unutulur mu? Unutulur. Neler unutuldu? Sonuçta öyle bir ortamda yaşıyoruz ki dünyada her an web sitelerinde 5 dakikada bir haber değişiyor. Gündem. Yani birden manşette başka bir şey taşınıyor. Web sitelerine giriyorsunuzdur mutlaka, değil mi İpek Hanım?
Giriyoruz, evet.
Şeyde,
takip ediyoruz
eğer
efendim.
Eğer bir haber 15 dakikadan fazla kalırsa o siteyi değiştirirsiniz. Ya bir dakika, ya bu sıkıcı bir site oldu. Çünkü öyle alıştık ki ne kadar hızlı haber değiştiriyorsa, ne kadar hızlı önümüze mesaj koymaya başlıyorsa biz orayı takip etmeye başlıyoruz. Dolayısıyla dünyadaki yaşadığımız mesele uzun vadede ne olur diye sorarsanız, bilmiyorum bir daha söz gelecek mi bana? Herhalde uzun vadede 21. yüzyıla doğru seneler giderken bireyler olarak, insanlar olarak, yönetimler olarak bizler 19-18 diye geriye doğru gitme ihtimalini yaşıyoruz. Bu nedir? Mesela 15. yüzyılda Avrupa'ya bakın. 16-17-18-19. Yüzyıllardaki Avrupa'ya bakın. Batı-Doğu ilişkilerine bakın. Dünya 21. yüzyılda gerçekten bir dönüşüm içinde. Kim bu dönüşümde öne geçecek, onu bize zaman gösterecek.
Evet. Şimdi konuya başlarken uyumdan, ırkçılıktan bahsettik efendim. Yerli toplum ne anlıyor acaba uyum denilince?
Uyum aslında şöyle bir şey var. Yani her zaman benim ifade ettiğim bir şey var. Almanya'da doğmuş, büyümüş, Alman eğitim sistemine girmiş bir insan için uyum kelimesini söylemek çok yanlış. Bakın, insan diyorum, Türk demiyorum, yabancı demiyorum, Alman demiyorum. Alman eğitim sistemi içinde eğitim görmüş bir insan için uyum tartışmasını yapmak çok yanlış. Almanya'nın nüfus yapısına bakıyorsunuz, aile birleşmeleri diyorum, yani evlilik yoluyla diyelim. Evlilik yoluyla gelenleri saymazsak, Almanya'daki Türklerin giderek neredeyse %70-80'i burada doğdu, büyüdü ve iş hayatında, eğitim hayatında Almanya'ya sisteminde yetişmiş insanlar haline geliyor. Şimdi siz bunların uyum sorunundan nasıl bahsedersiniz? Bu bir soru. Yani böyle bir şey yok. Entegrasyon sorunu diye bir şey yok. Entegrasyon dediğiniz olay sosyalleşme süreci içinde gerçekleşir. Yani bir insan doğduğu yerde, okuduğu yerde toplumsallaşır ve o insan o topluma ait birisi olur, bir birey olur. Dolayısıyla Türk gazeteleri, yani Türk gazeteleri okumuyorlar da diyelim ki Türk televizyonlarını izlemek ya da yazın Türkiye'ye tatile gitmek ya da Türk milli takımının maçına gidip de bayrak sallamak bir uyumsuzluk örneği değildir. Olayın farklı bir boyutudur, kimlik meselesidir. Mesela Amerika bunu yaşamadı. Neden? Amerika aslında bir sömürge olarak doğdu. İngilizlerin, Fransızların savaşları falan yaşandı. Türkiye'de çok fazla Amerika tarihi okullarda okutulmadığı için biz Amerika gerçeğinden çok uzağız. Sonra Amerikalı diye bir kimlik buldular ve bütün yapı o kimliğin altında birleşti. Şimdi Almanya, Alman kimliği altında birleşme istiyor. Yani herkes ben Almanım desin diyor. Fakat Amerikalıyla Alman arasında çok büyük fark var. Alman kimliği bir ırka ait, bir Germen ırkına ait. Ama Amerikalı meselesi farklı bir şey. Yani Amerika'daki yabancılar ya da Amerikalıların hepsi göçmen kökenli. Tamamı göçmen kökenli olan insanlardan ağırlıklı light dediğimiz öncü kültürün olduğu, etnik kimliğin olduğu, bir yapının olduğu bir toplumun benzerlik ortaya koyması yanlış. Yani Almanya kendi yabancıları için Amerikan modelini uygulayamaz. Almanya'nın uygulayacağı ya da Avrupa'nın uygulayacağı mesele, ki yani Avrupa meselesine gelirsek bir Fransız bir Alman açısından da baktığımızda ikisi de birbirine sonuçta farklı kimlikler. Avrupa kimliğini tartışmadan önce yani Fransız Alman kimliğini tartıştığımda yani Fransız, ben Fransızım diyen belki Afrika kökenliler olabilir çünkü orada kültürel emperyalizm çok güçlü. Afrika'da çocuk doğduğundan beri Fransızca ile büyüyebiliyor. Ama bizim Almanya tartışmasına girdiğimizde bu kültürel mesele farklı olduğu için, yani mesela Türkiye bir Almanya sömürgesi değildi ve Almanya'daki Türkler de bir Alman sömürgesinin göçerenleri değildi. Dolayısıyla böyle bir asimile politikası başarılı olur mu? Çok tartışmalı. Yani bilmiyorum, şu anda 3. 4. kuşak, 8. 9. kuşaklara gelince bu ne olur onu şu anda tartışmak için erken diye düşünüyorum. Çünkü şartlar, dünyanın geleceği nokta ne olduğunu bilemiyoruz ama bugünkü iletişim ortamında Almanya meselenin zenginlikleri açısından baktığı sürece kazanacaktır ve nitekim kazanıyordur. Yani bu tip olayları ben geçici olaylar olarak görüyorum. Almanya'nın ekonomisine çok müthiş bir katkı yapan göçmen kökenli bir toplum vardır ve Almanya'da bununla dünya ekonomisinde önemli bir yer elde ediyor. Dolayısıyla bu olayın çok da büyüyeceğini zannetmiyorum.
Evet. Siyasi katılım konusuna gelelim Sayın Doğan. Orada yaşayan, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenliler siyasi katılım konusunda istenilen seviyede mi? Sizin görüşleriniz nedir?
Ya aslında şimdi şöyle, sadece tabii Almanya'yı konuşuyoruz ama Almanya tek başına politika üretemiyor. Çevresindeki üretilen politikadan da etkileniyor. Kendisi de çevresindeki politikaları etkileyebiliyor. Bugün Hollanda, Belçika, Avusturya, yani şöyle bir baktığımız zaman hatta Fransa, ciddi bir şey var. Yani içe dönme yönü var. Siyasette daha böyle sağa kayış hakim. Yani kimliğimizi koruyalım, işte dinimizi koruyalım. Özellikle din meselesi giderek öne çıkıyor. Yani 18. yüzyılla tekrar geri dönüyoruz diye onun için söylüyorum ben bu Haçlı Seferleri falan filan. Bunlar hep böyle yani 16, 17, 18 işte baktığımızda daha doğrusu İstanbul'un fethiyle Bizans'ın, Doğu Bizans'ın yıkılmasıyla ondan sonra yani Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılması, Bizans'ın çözülmesi falan ondan sonra işte Rönesans ardından gelen süreç içinde baktığımızda hiç bir daha sanki geri dönmeyecekmişiz gibi düşündüğümüz din ağırlıklı mücadele tekrar geldi. Yani burada bir kimlikten ziyade din meselesi öne çıkıyor. Çünkü eğer olay kimlik meselesine dönerse Avrupa da dağılır. Ama din meselesi olunca Avrupa'nın bütünlüğünü sağlamak çok daha rahat oluyor. Şimdi Avrupa'da siyasi katılımda ister istemez son gelişmeler, özellikle bu Suriye meselesinden dolayı ve sığınmacılar politikalarından dolayı Almanya'da işte ciddi bir şey var. Alternatif für Deutschland isimli bir partinin yükselişi var. Ve bu partinin yükselişini çözmenin yolu bence göçmenlerin daha katılımcı olarak siyasette yer almasıyla mümkünken, tam tersine göçmenler siyasette de ciddi bir baskı altındalar diye düşünüyorum. Çünkü merkez politikalarına uyum sağlayacak sözler söylemeleri bekleniyor. Ama tabii ki çok sesli bir Almanya'nın ancak bu radikal sağ politikayla mücadele edebileceğini düşünmekteyim. Almanya'da çok enteresan bir şey var. Diğer Avrupa ülkelerini çok iyi bilmiyorum. Yerel seçimlerde yabancılar oy kullanamıyor. Bu yani Almanya'da oturma izni olmuş ama Alman vatandaşı olmayan bir kişi yaşadığı kentte 30 yılda yaşasa belediye başkanı seçimlerinde oy kullanamıyor. Ama belediyenin bütün masraflarına katılmak için kendisinden para isteniyor. Tabii bu da tartışılması gereken başka bir boyut. Yani Batı'nın bir takım siyasi gelişmeleri, ekonomik gelişmelerini hani takip ediyoruz. Bir zamanlar ciddi bir öykünme içinde Türkiye'ye hedef gösterdiği topraklarda da tartışılan çok konular var. Bunun unutulmaması gerekir ve doğruyu hep beraber ortak akılla bulmamızda yarar var. Bence Türkiye'nin ve Avrupa'nın kendi doğrularını ve iyilerini bir kaba koyup ondan sonra yeni bir dünya düzeni kurmakta birbirlerine destek olmalarına da yarar var diye düşünüyorum.
Evet. Sayın Hocam, sizin de değerli görüşlerinizi almak isteriz. Alman siyasetinin aslında mülteci kriziyle beraber bir aşırı sağa doğru kayışı söz konusu. Hatta hükümeti bile tehdit etti gelinen son
yani
noktada.
Yani ben bunlar tabii yüzeydeki göstergeler ama daha farklı da düşünüyor olabilirim diye. Yani bazı şeyler ilave edeceğim. Şimdi bu yabancı işçi çalıştırma yahut da yabancı kültürleri bünyesinde barındırma geçmişi çok eski olmayan Almanya'da özellikle Türklere ve Müslüman Türklere karşı 1980'lerden itibaren özellikle siyasetin kullandığı söylemlerin de etkisiyle sürekli bir şey başladı, yani böyle bir antipati yaratıldı. Bu 1973'te işçi alımının durdurulmasından sonra işte o beklenen sonucu alamayınca, yani Türkiye'den işçilerin gelmesi, Türk vatandaşlarının gelmesi durmayınca buna bir çare bulalım dediler. Bundan 10 sene sonra, 73'ten 10 sene sonra bir geri dönüşü teşvik kampanyası yaptılar. O kimseye yapmadıkları bir şey, yani Türklere karşı bir şeydi bu. Bu özellikle de 1982 yılında Helmut Kohl'ün işte CDU-FDP koalisyonuyla başlayan bir süreç bu. Aynı dönemlerde Türklere karşı şiddet de başladı. Yani bunlar unutulmaması gereken şeyler. Ramazan Avcı isimli bir vatandaşımızı öldürdüler. Ondan sonra bilinmeyen, daha doğrusu pek böyle adı konulmayan bir işte ırkçı tehdit ve terör başladı Almanya'da. Henüz çok yaygın değildi, yani bir NSU falan filan henüz yoktu orta yerde ama günlük yaşamda ciddi bir işte ne bileyim yani yabancı düşmanlığı, Türk düşmanlığı falan hissediliyordu. Ben Almanya'nın biraz daha eskisini biliyorum Atilla hocama nazaran. 73 senesinin Ocak ayında okumaya gitmiştim. 45-46 senedir Almanya'yı takip eden bir insanım. Beklenmedik bazı gelişmeler oldu. Daha sonra 90'lı yıllarda işte 1990'da yabancılar yasasını değiştirmeye kalkıştılar. 1965'te son derece sıkıntılı bir süreç yaşandı o yabancılar yasasının değişmesi sırasında. Daha sonra böyle hafif bir liberalleşme hissedildi ama bu başlamış olan aleyhtarlık, adını ne koyarsanız koyun. Yani bu şimdi Almanlar gocunuyor diye onlara ırkçılık yapmadım mı diyeceğiz, demeyeceğiz tabii, diyoruz onu. İsterlerse gücensinler, yani bu gerçeği değiştirmiyor. Şimdi bu tabii böyle devam ettiği için de bir yandan da böyle işte can kayıpları, şunlar bunlar falan filan olmaya başladı. Ben Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin de bu denli gerginleşmesinin arka planında Almanların Türklere karşı olan, yani kendi ülkelerinde yaşayan Türklere karşı olan antipatilerinin olduğunu düşünüyorum. Yoksa bizim Almanya ile ticari ilişkilerimiz, askeri ilişkilerimiz falan bunlarda bir sorun yoktu. Zaman içerisinde oradaki bir de yani tabii Türkiye aleyhtar ne kadar akım varsa hepsi orada bir kere boy gösterdi ve destek de görür oldu. Şimdi demokrasi var, evet işte bir de federal sistem var. Bunlarla başa çıkmak yani merkezi hükümetin belki çok kolay değil dendi ama genelde böyle bir ortamın oluşmasında işte bunlar hep işte hem geçmişten gelen bir takım işte izler. Geçmişten derken yani işte 1973'ten itibaren Türk istihdamından duyulan rahatsızlık. Halbuki bunda da hiç haklı değiller. Almanya'nın kalkınmasında Türk işçilerin, Türk emeğinin çok büyük rolü var yani. Gerçekten rolü var. Daha sonraki yıllarda da işte toplumun çeşitli kesimlerinde işte görevler alan, başarılı olan vatandaşlarımız, yurttaşlarımız var bizim. Onların çocukları var. Bunlardan vaz mı geçecekler? Yani şimdi bakın en son haber silahlı kuvvetleri çok zayıfladı Almanya'nın. Gerçekten çok zayıfladı. Hem sayıca da zayıfladı. Aynı zamanda gücü de azaldı falan. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden lejyoner asker alalım diyorlar. Yani falan. Şimdi demek ki nüfus da yetmiyor. Bundan sonra da azalacak nüfusları. Dolayısıyla dışarıdan gelecek insanlara da ihtiyaçları var. Daha evvelki hafta yine bu Flege Versicherung var. İşte bakım sigortası. Bunun şeyini, aidatlarını yükseltecekler, primlerini. Fakat bir bakıyorlar ki bakım personeli yok. Yaşlanan bir nüfus. Bu nüfusa bakacak hemşire bakım personeli yok. Ne yapalım? Dışarıdan getirelim falan. Şimdi böyle bir ülke bu Almanya. Yani ona rağmen içinde böyle kaynar bir şekilde farklı kültürlere, ötekilere, işte rengi farklı olanlara ve en başta da maalesef Türklere ve Müslümanlara karşı müthiş bir antipati var. Bunu işte 11 Eylül'le falan açıklamaya çalışıyorlar ama ben Atilla Hocam'ın bir söylediğine katılmıyorum. Diğerlerinde haklı da. Bu geçici değil. Bu bir kronik rahatsızlık haline geldi. Siyaseten mücadele edilmediği takdirde de ortadan kalkması mümkün değil. Yani bugün kaçamak bir iki demeçle olayı kapatmaya çalışan Merkel zihniyeti bu olayla mücadele etmiyor. Bakın CSU'nun halini görün. Hep söylediğimiz gibi bir şey var. Aşırı sağcı, popülist, ırkçı, neonazi görüşleri benimseyen bir partinin olduğu yerde merkez sağın o görüşleri benimsiyormuş gibi olması kendisine oy kazandırmıyor. Aksine aşırı sağcı partiye oy kazandırıyor. Şimdi CSU Bavyera'da seçim var Ekim'de. %38'lere düşmüş yani. Şimdiye kadar görülmemiş yani. Kurulduğundan beri görülmemiş bir şey. %50'lerin üstünde, 40'ların 45'lerin üzerindeydi daima.
AfD'de oyunu arttırdı o zaman.
Gayet tabii, göre. Gayet tabii. Yani hatta mesela şimdi Mesut Özil dedik. Grindel, Alman Futbol Federasyonu Başkanı, CSU'nun eski bir milletvekili. Aynı zihniyette olduğu o kadar belli ki söyledikleri yani. Bu ama CSU ya veya da merkez sağa oy kazandırmıyor. CDU'ya da oy kazandırmıyor. Onun içinde o kadar radikal adam yok yani CSU'daki gibi falan ama genelde merkez sağın ve merkez solun aklını başına devşirip, gerçi bu son Mesut Özil hadisesinde sosyal demokratların açıklamaları nispeten tatmin edicidir. Ama Almanya fevkalade kötü bir imtihan veriyor. Bunun mazereti yok yani, doğrusunu isterseniz. Bir de can kaybı oldu yani. Bu arada küçük bir serzenişte daha bulunmak istiyorum. Mesut Özil'e gösterdiğimiz Türkiye'deki ilgiyi maalesef Enes'u kurbanlarına göstermedik biz. Orada insanlarımızı katletti bir faşist örgüt, doğrusunu isterseniz Nazi örgütü, terör örgütü. Ona yeterince ilgi gösterildiğini söylemek mümkün değil. Ama her şeye rağmen Mesut Özil'in bu çıkışından ben memnunum ve yani siz telaffuz ettiniz, bir domino etkisi uyandırır mı bilemiyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız var, onlar da diyorlar ki Mesut Özil'in milli takımdan çekilmesi bundan sonra arkasından gelecek Türk oyuncuların da milli takımda oynamanın sınırlarının önünü kesti. Ben o kanaatte değilim yani, eğer iyilerse yine onlar, hatta Almanya bilhassa özellikle onları da alıp üzerlerine yapışmış olan bu lekeyi silmeye çalışacaktır, en azından sıçramış olan bu lekeyi. Fakat yani bir şey daha söylemek lazım. hani birazcık böyle sanki Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde gerginlik azalırmış gibi gözükürken yepyeni bir şey çıkıyor ortaya. Yani bu en sonuncusu da bu oldu. Tabii karşılıklı demeçler falan, yani Türkiye'den de haklı demeçler, haklı tepkiler ortaya çıktı. Bu haklı tepkilere karşı da şimdi karşı taraftan bir takım tepkiler geliyor. Vallahi iyi değil yani şartlar, onu söylemek istiyorum ve oradaki vatandaşlarımızın da huzursuzluk içerisinde yaşamalarından dolayı ne kadar üzgün olduğumu belirtmek istiyorum.
Efendim, Sayın Doğan, eklemek istedikleriniz var mıydı?
Şimdi tabii Can Hocam görüşlerini başında da söylediğim gibi katılıyorum. Çünkü şöyle, yani her görüşün mutlaka artı tarafları olacağı gibi daha sonra zaman içinde görüşün günlük olarak değerlendirilmesi de söz konusu. Ama benim belki konuşmalarım biraz da umutla alakalı bir şey. Yani şimdi şöyle bir şey var. Mesela Almanya'ya ya da Almanlara ırkçısın diye Almanları ondan sonra bu illetin pençesinden kurtarmak mümkün olmadığını düşündüğüm için ben Almanlara ve Almanya'ya ırkçı suçlamasının yapılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi, bir takım olaylardan yola çıktığımızda o olayların gerçek kökenlerinin ne olduğunu bilmediğimiz için birilerine mal edebiliyoruz. Ama Almanya'da Can Hocam da yaşadı, çok da iyi biliyordur. Beraber yaşadığımız insanların büyük bir çoğunluğu kesinlikle Almanya'nın ırkçı kökeninden ve ırkçılıkla ilgili meselelerden rahatsız olduklarını ifade ettikleri gibi çok da sempatik ve çok da nasıl söyleyeyim ilerici düşüncelere sahip olduklarını ifade ediyorlar. Şimdi o zaman genelleştirme yapmamak lazım. Almanya'da ırkçılar var mıdır? Vardır ama Almanya ırkçı değildir. Almanlar ırkçı değildir. Ben böyle düşünüyorum. Ama Almanya'da bu olaydan sonra Türk çocukları top oynamayacak mı ya da imkan bulamayacak mı? Yine Can Hocam gibi düşünüyorum. Mutlaka imkan bulacaklar. Tam tersine belki de pozitif bir ayrımcılık yaşayıp hani destekleneceklerdir. Onu da düşünüyorum. Ama şöyle sonlandırmak istiyorum. Yani Türkiye ve Almanya birbiriyle tarihsel kökenleri olan iki büyük ülke. Avrupa Birliği içindeki diğer ülkelerle ilişkilerimizi bir kenara koyduğumuz zaman Türkiye ve Almanya ilişkilerinde demin hocam bir tespit yaptı. Türkiye-Almanya ilişkileri yumuşamaya başladı. Almanya seyahat işte uyarısını hafifletti. Ne bileyim bir takım destekler başladı. Bu olay çıktı. Tabii ki olaya biraz da öyle de bakmak lazım. Yani Türkiye-Almanya umudumuz, beklentimiz yani ekonomide, eğitimde, siyasette, her alanda çok ileri ilişkileri kurabilseler dünyada bu Almanya içinde, Türkiye içinde ve dünyanın geleceği içinde çok yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Umarım benim şeylerim yani beklentilerim gerçekleşir. Çünkü Türkiye ve Almanya'nın tarihinde beraber olmaktan dolayı ikisinin de çektiği çok acılar var. Ayrı oldukları zaman da işte neler olduğunu biz de görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye Almanya'ya çok büyük katkı sağlamakta, sağlar. Almanya da Türkiye'ye büyük katkı sağlamakta ve sağlayacaktır diye düşünüyorum. O bakımdan bu meseleyi büyütmeyelim. Çünkü şöyle bir şey var. Mesut Özil olayı Almanya'nın başarısızlığı ve biraz önce söylediğimiz siyasi konjonktürden dolayı bu kadar büyütüldü. O bakımdan diyorum unutulabilme imkanı çok yüksek bir şeydir, olaydır. Ama isterlerse büyütürler, isterlerse unuturlar. Onun için olayı zamana bırakalım ve görelim.
Teşekkür ediyoruz Sayın Doğan. Sağ olun efendim.
Ben hemen bir şey söylemek istiyorum. Ben şimdi Almanlar ve Almanya ırkçıdır falan demiyorum. Dikkat ederseniz hep siyaseti eleştiriyorum. Merkez sağ ve merkez sol siyaseti eleştiriyorum. Siyasetçilerin yeterince tedbir almamalarından rahatsız olduğumu söylüyorum ve medyayı eleştiriyorum. Yani yoksa toplumu sokakta tabii öyle bir şey zaten söz konusu, o bilimsel bir şey de değil. Topyekün var tabii bu şekilde iddia edenler de var. Mesela Hitler's Willing Executioners diye bir kitap yazdı. Doktora tezi yazdı bir Musevi kökenli Amerikalı. İsteyerek Alman halkının isteyerek altını çiziyorum. Nazi döneminde işte Yahudileri katlettiğini falan diye ve isteyerek insanların öldürülmesi bütün bir topluma mal edilir falan gibilerden. Şimdi buna tabii katılmak mümkün değil. Böyle bir şey yok. İşinde gücünde olan ondan sonra bir sürü birleşik aileler var. Yani Türk-Alman aileleri var falan yani. Onların çocukları var falan. Böyle bir şey söz konusu değil. Bütün bunları göz ardı edip bu meseleleri farklı mecralara çeken o basın, belli medya grupları, bir değil belki iki grup falan. Şimdi onlarda da bir kısmında da böyle bir aklının başına toplama hali gördüm ben bu Mesut Özil hadisesiyle son iki gündür. Ondan sonra ve maalesef kaçınan, gerekli tedbirleri almak istemeyen yetkililer, siyasiler hem federal düzeyde hem eyalet bazında. Başarısızlar yani. Onlar başarısız. Onların başarısızlığı da işte böyle büyük bir sorun ortaya çıkardı.
Evet. Sayın Doğan'a çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarından dolayı. Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Koordinatörü Doktor Atilla Doğan'dı telefon hattımızdaki konuğumuz.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com
Doçent Doktor Can Ünver'le birlikteliğimize devam ediyoruz. Göçün 57. yılında Almanya-Türkiye toplumunu konuşuyoruz. Şimdi biraz da Sayın Hocam Almanya-Türkiye ilişkilerini konuşalım. Evet. İlişkiler giderek normalleşiyor şeklinde yorumlar yapılıyor. Almanya Türkiye'ye yönelik uyguladığı ekonomik tedbirleri kaldırdığını, seyahat uyarısını ise hafiflettiğini açıkladı. Almanya Türkiye'deki Alman şirketlerine sağlanan Hermes kredi ve yatırım garantilerine getirdi. Üst sınırın süresini uzatmayacak, sınır güncellenecek ve Berlin yönetimi de Türkiye'ye karşı seyahat uyarısını hafifletti. Bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Evet.
Şimdi şeyle başlayayım ben. Bu seyahat uyarısını hafifletti lafı bile aslında rahatsız edici. Yani niçin seyahat uyarısı ve üstelik de Alman hükümetinin seyahat uyarısını dinlemeyen yüz binlerce Alman vatandaşı gelip Türkiye'de tatil geçiriyor. Şimdi bunlar çok suni şeyler esasında. Yani Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin bu denli böyle gerilmesinin de sebebi aslında suni bir takım olaylarda aramak lazım sebebini. İşte Türkiye'de bazı Alman vatandaşlarının bu olağanüstü hal sırasında 12 Eylül diyorum, 15 Temmuz ertesinde darbe girişiminden sonra tutuklanması, çeşitli işte yani Türkiye'deki durumu istismar eden, Almanya'ya kaçan, iltica eden bazı terör gruplarının işte mensuplarının oradaki tezviratı, işte Türkiye'yi kötü tanıtmaları, şikayet etmeleri falan neticesinde biraz duygusal, biraz da böyle zaten toplumda var olan o Türk ve Türkiye aleyhtarlığını tahrik eden işte bir söylem gelişti ve bunun sonucunda da işte zaman zaman Türkiye'den yapılan sert açıklamalar ve yani aslında Türkiye'yi çok suçlu, yani Türkiye'yi hiçbir şekilde suçlamamak lazım. Mesela 2 Haziran 2016 tarihinde Alman meclisinden çıkarılan sözde Ermeni soykırımı tasarısı, kabul edilen tasarı. Ondan evvel işte biraz önce Atilla Hoca da bahsetti. Komedyen demeye benim dilim varmıyor. Adam çok terbiyesiz bir şiir yazarak Recep Tayyip Erdoğan'ı hakaret etti. Hatta mahkum da oldu yani. Neticede mahkum oldu. Demek ki Alman yargısı bile onu bu işe mahkum edilebilir görmüş yani bu işten dolayı. Dolayısıyla arka arkaya bir sürü şey, incirlik meselesi oldu. İşte tutuklamalardan dolayı epey bir infial yaşandı. Deniz Yücel meselesi. işte ne bileyim Büyükada'daki tutuklamalar falan. Şimdi Türkiye'de bir de işte Türk politikacılarının Almanya'ya sokulmak istenmesi yani orada işte bir takım mitinglerin veyahut da toplantıların yapılmasının engellenmesi gibi falan bir takım böyle sıkıntılar yaşandı. Şimdi bu sıkıntıları yaşarken de Almanya işte Hermes kredilerinin yani Türkiye'ye yatırım yapacak olan Alman yatırımcıların ya da mal satacak olanların güvencesi demek olan Hermes kredilerini işte durdurdum dedi. Efendim işte bir takım başka şeyler de böyle işte turist gitmesin dedi falan. Şimdi bunları yavaş yavaş ortadan kaldırıyor. Ne zaman kaldırıyor? İşte Türkiye'de olağanüstü hal kalktı. Türkiye'de Türk siyasetine çok müdahil olmaya başlamıştı Almanya. Yani iç politikamıza karışıyor falan. Yani Türkiye'deki seçimlerde tavır alıyor. Böyle bir yabancı ülkenin gelip böyle bir şey yapmasını kabul etmek de mümkün değil. Bunlar hep böyle işte sıkıntı yaratacak şeyler. Şimdi seçimler bitti. İşte taşlar yerine oturuyor yavaş yavaş. Bu durumda Almanya'nın da aleyhine olabilecek bir takım şeyleri yapmanın manası yok. Onun için zaman içerisinde anladığım kadarıyla Alman hükümeti artık bu gerginliğin geçmesini arzu ettiğini en azından göstermeye çalışıyor. Ama ben sorunlar tamamen kalkmış mıdır diye düşünüyorum. Hayır. Bir yandan da Türkiye'ye muhtaç oldukları noktalar var. Yani bu şey mülteci krizi meselesi malum. Yani Türkiye'nin Türkiye'de işte bilmem milyonlarca Suriyeli konuk etmesi, geçici koruma altında onları Türkiye'de barındırması başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği üyesi ülkelerin çok memnun oldukları bir hadise. Yani aniden mesela bu geri kabul anlaşmasının feshedilmesi halinde ne olur acaba başımıza ne gelir falan diye işte basında falan yazılar da çıktı. Çünkü gerçekten Avrupa mülteci istemiyor, yabancı istemiyor, göçmen istemiyor yani. Bütün bunları tabii düşünmek lazım. Dolayısıyla Türkiye'de de iyi geçinmek istiyorlar ama bir yandan da bakıyorsunuz işte Avrupa Birliği konusundaki tavırları hiç değişmiş değil. Yani Gümrük Birliği'nin reforme edilmesi lazım. Her iki taraf için de çok geçerli ve gerekli bir takım sebepler var. Bunu kabul etmiyorlar, bunu yapmıyorlar. Efendim şimdi mesela vize meselesi konuşuluyor Avrupa Birliği ile. Aniden işte Güney Kıbrıs Rum yönetimini tanıyın ondan sonra ancak falan filan gibi yeni şeyler çıkarıyor. 72 tane şart, hiçbir ülkeye çıkarmadıkları 72 şart var. Ondan sonra karşımıza bunu çıkarıyorlar. Bu durumda hatta şimdi en son yeni bir şey Avrupa Parlamentosu 2019'dan itibaren yeşil pasaportların da gitmeden önce niye gidiyor diye internet üzerinden işte 10 euro ödemek suretiyle bir ön vize gibi falan bir şey alması. Yani bunlar tabii ortadaki meselenin aslında basit bir mesele olmadığını gösteren bir takım çıktılar. Bu çıktıların ortadan kalkmasını da beklemiyoruz. Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizde ve ikili ilişkilerimizde Almanya'da bizden kaynaklanmayan birçok husus var. Türkiye'den kaynaklanmayan. Bu Türkiye'den kaynaklanmayan hususları bizim tabii kendi inisiyatifimizle ortadan kaldırmamız mümkün değil. Ama bunlar da var olduğu sürece o gerginliğin tamamen ortadan kalkmasını beklemiyoruz yani açıkçası. Maalesef böyle. Evet. İster istemez.
Peki orada yaşayan göç kökenli toplum nasıl bir gelecek bekliyor sizce?
Vallahi bir yılgınlık içine girdiklerini görüyorum ben. Aslında bizim vatandaşlarımız bakın İpek Hanım şunu çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla ve kendimize olan saygımızla da söylememiz lazım. Almanya'daki Türkler, Avrupa'daki Türkler yaşadıkları topluma daima katkı vermişlerdir. Yaşadıkları toplumun dışında kendilerini hissetmemişlerdir. Ve içinde bulundukları toplumun kurallarına, yasalarına, normlarına hep riayet etmişlerdir. Bunun aksini söyleyen yanlış şey yapıyor. Yani doğru değil bu. Siz hiç gördünüz mü yani Almanya'da veyahut da başka bir ülkede Türklerin devletle böyle büyük bir, orada yaşadıkları ülkenin devletiyle büyük bir meselelerinin olduğunu, onlara karşı bir başkaldırıda falan bulunduk. Hiç öyle bir şey söz konusu değil. Mesela Kuzey Afrika kökenli Fransızların haline bakın yani. Sürekli bir şey oldu. 2005'ten beri araba yakıyorlar sokaklarda. Türkler son derece riayetkar, yasalara saygılı ve o toplumun içerisinde saygın bir konuma gelmiş bir toplumdur. Bütün bunları görmeyip Türklere karşı antipati beslenmesi tabii onları çok fena üzdü yani, üzer en azından. Ve şimdi ben bakıyorum, bazı yakın tanıdığım arkadaşlar var, işte dönelim Türkiye'ye, gidelim artık, durmayalım burada falan demeye başladılar.
Tersine göç fikri
yani, tabii bir ara zaten çok oldu yani, Almanya'da okumuş, Fransa'da okumuş, Hollanda'da okumuş birçok insan Türkiye'ye gelip, Türkiye'de hep bunun sebebi işte o yabancı düşmanlığı, o ırkçı yaklaşımlardır yani. Yok diyemeyiz, var, maalesef var. Ve bununla da mücadele edilmiyor. Hı-hı. O şekilde de bir sıkıntı yaşanıyor.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, değerli katkılarınız, yorumlarınız için eksik olmayın. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Can Ünver'di bu haftaki konuğumuz. Göçün 57. yılında Almanya Türk toplumunu konuştuk değerli dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Nurettin Turan'dı, yapım yardımcımız Birgül Taşçı, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.